Ayrım 31, sayfa 130, tehlikeli işaretler. Şu Sivas günlerinin gaileleri bu kadarla da bitmiyordu. Konya taraflarında, Bozkır'da ilk defa isyan hareketi görüldü. Bu isyanlar hep halifeyi koruma bayrağı altında başlıyor ve herhalde bir merkezden besleniyordu. Adapazarı, Akyazı, Sapanca gibi bölgelerde ise açıkça İstanbul'dan gönderilen ajan ve paralarla padişaha bağlılık gösterileri başladı. Müşterek formül şuydu: Mustafa Kemal Paşa'yı padişah makamına kabul edemeyiz. Ekim ortalarında bu hareket Sivas'ta hem de pek nazik şartlar içinde kendini gösterdi. Sivas'ın ileri gelenlerinden 160 kişinin imzasını alan, kendi imzasının başına garip unvanlar ekleyen Şeyh Recep adında biri, padişaha sadakat telgraflarıyla Sivas postanesini adeta işgal etti. O sırada Mustafa Kemal Amasya'da bulunuyordu. Damat Ferit Paşa kabinesinin devrilmesiyle iktidara gelen Ali Rıza Paşa hükümeti, Bahriye Nazırı Salih Paşa'yı Mustafa Kemal'le temas etmek üzere Anadolu'ya göndermişti. Konuşmalar Amasya'da yapılıyordu. 2 Ekim'de başlayan müzakereler 2 gün sürdü. Olumlu protokoller düzenlendi. Önemli noktalarda görüş birliğine varıldı. Hatta yeni Mebusan Meclisi'nin gerekirse Anadolu'da toplanması gibi Mustafa Kemal'in pek önem verdiği bir konu üzerinde bile bir hazırlık kararına varıldı. Her şey halk efkarında İstanbul ve Sivas çatışmasını yatıştıracak, dolayısıyla milli hareketin İstanbulca da tanınmış olduğu havasını yaratacak şekilde yürüyordu. Mustafa Kemal memnundu. Salih Paşa'ya halk ve temsil heyeti arasında milli bir dayanışmanın hakim olduğu teminatını vermeye çalışıyordu. Bu nokta çok önemliydi. İşte tam o sırada hem de Sivas'tan Şeyh Recep'le arkadaşları temsil ettiklerini ileri sürdükleri halk adına Amasya'da Salih Paşa'ya, İstanbul'da saraya sadakat ve Mustafa Kemal'e tehdit telgrafları çektiler. Hatta İstanbul Telgrafhanesi idarecilerine de şöyle bir tehditte bulundular: Umumun dilinden ve memleketle milletin selameti namına padişahımıza çektiğimiz bu telgrafları yerine ulaştıramayan din ve devlet hainidir. Kan dökülmesine sebep olacaktır. Bunları padişahımıza duyurmak için azmimiz kat'idir. Cevap bekliyoruz. Salih Paşa'ya yazılan telgrafta Mustafa Kemal şu şekilde gösteriliyordu: Memleketimiz bulunan Sivas'tan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti namıyla kurulan Kongre Heyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa, etrafa padişahımızın güvenini taşıdığını yayarak, memleketimizde suçlarını gizlemek isteyen küçük bir azınlığın katılmasıyla kendilerini milli iradeyi temsil ettikleri suretinde gösteriyorlar. Halbuki şanlı halifimiz, sevgili padişahımıza her suretle itaatli ve bağlı olmamız dinimizin icabı olduğundan, Mustafa Kemal'e çekilen tehdit telgrafı daha sert ve kesindi. Amasya'dan Mustafa Kemal Paşa'ya: Ahalimiz, padişah ve hükümet efkarını bizzat Salih Paşa'dan veyahut güvenilir bir insandan işitmedikçe, aradaki ihtilafa halledilmiş nazarıyla bakmayacaktır. İki yoldan birini seçmek zorunda bulunduğunuzu arz ederiz. İmza Şeyh Recep. Ve telgrafın açık manası şuydu: Sen orada Salih Paşa ile konuşup onunla anlaştık ve İstanbul hükümetiyle müşterek kararlara vardık desen bile sana inanmayız. Şeyh Recep ile arkadaşlarının kafalarında yerleşen ve onlara artık bir olup bitti gibi görünen ikinci yola gelince tabii o da belli. Ya sen aradan çekilirsin ve biz padişahımızla onun adamlarıyla karşı karşıya kalırız, yahut da senin arkandan gitmeyiz. Sonunu sen bilirsin. Bu iş nasıl olacak mı dersiniz? Onun cevabı İstanbul Postanesi idarecilerine çekilen telgrafta var. Padişahla aramıza giren din ve devlet hainidir. Aramızdan çekilin yoksa kan dökülecektir. Zaten Şeyh Recep ile arkadaşları bir taraftan saraya ve Salih Paşa'ya bağlılık, Mustafa Kemal'e de tehdit telgrafları çekerken bir taraftan da Salih Paşa'yı makine başına çağırırlar. Aylardan beri memleketimizde olup biten hali anlamak ve meselenin mahiyetini öğrenmek üzere Sivas'a gelmenizi mülk ve milletin menfaati namına istida ederiz. Makine başına teşrifinizi cümlemiz kemal-i ubudiyetle, parantez içinde tam bir kullukla istirham eyleriz. 18 Ekim 1919, ulema, eşraf, tüccar, esnaftan 160 imza ve mühür. Sivas zaten Sivas Kongresi'ne de katılmamıştı. Bütün vilayetlerin ve sancakların temsilcilerinden kurulacağı hesaplanan kongre ancak 31 kişiyle toplanabilmişti. Bunlar da ancak 18 kadar vilayeti temsil ediyordu. Sivas'tan ise sadece Rasim Bey kendiliğinden kongreye katılıyordu. Yani Sivas'ta durum zaten biraz askıdaydı. Bu sebeple Sivas'tan çekilen bu telgraflar kendisine teslim edildiği zaman Amasya'da Mustafa Kemal'in duyduğu hiddeti, kafasında esen fırtınaları anlamak kolaydır. Yoksa Sivas elden kaçıyor mu? Niçin olmasın? Yarın, hatta belki o anda, ulema, eşraf, tüccar, esnaftan bu 160 kişi sokaklara dökülebilirler. Başlarında Şeyh Recep bir yeşil bayrak açarak tekbirler, tehlillerle hükümete yürüyebilirler. Tıpkı daha sonra Menemen'de Derviş Mehmet'in yaptığı gibi. Hükümeti basarlar, telgrafhaneyi işgal ederler, peşlerine hesapsız gafiller takılabilir. Ve sonra belki de bir takım mızraklara takılmış bir takım başlar. Evet, niçin olmasın? Mustafa Kemal Büyük Nutku'nda bu gerçeği şöyle anlatır. Biz bütün memleketi ayıltmak ve aydınlatmakla uğraşıyoruz. Fakat düşmanlarımız da bize karşılık her yerde ve hatta bizzat bulunduğumuz ve her suretle hakim olduğumuz Sivas şehrinde bile habisliklerini yaptıracak alçak vasıtalar bulmaya muvaffak olabiliyorlar. Bütün ikazlarımıza rağmen şahsen kaybolur kaybolmaz Sivas'taki zevatın görülen dalgınlığı her yerde ne kadar kayıtsızlıklar ve müsamahalar vuku bulmuş olduğuna çok güzel bir misal teşkil eder. Olay dışarıdan ve İstanbul'dan tertip ediliyordu. Nitekim o zamanlar İngiliz Dostları Cemiyeti isimli garip bir teşkilatın başına geçip emirleri ve parayı İstanbul'da İngiliz gizli teşkilatının başlarından biri olan Rahip Fro'dan aldığı anlaşılan Sait Molla adında düzenbaz bir sarıklı şahıs bu mesele üzerine papaza şöyle yazar. Sivas vakasını, parantez içinde olayını nasıl buldunuz? Biraz dağınık ama düzelecek. Dipnot, büyük nutuk. İşte Sivas'tan bu telgraflar çekilirken Salih Paşa ile maiyeti Amasya'ya gelmiş bulunuyorlardı. Mustafa Kemal onları şehrin dışında kendisinin de başında bulunduğu kalabalık bir halk kitlesiyle törenlerle karşılıyordu. Bütün gayreti kendisinin ve halkın milli direniş hareketinde beraberliğini göstermekti. Ama ne çare ki İngiliz casus teşkilatının adamlarıyla onlara katılan yerli gafiller memleketin hemen her yerinde kendilerine saltanatı ve hilafeti korumak bayrağı altında diledikleri kadar taraftar bulabiliyorlardı. Saltanat ve hilafetin bu yabancı casuslarla onların yerli uşakları tarafından kurtarılması şeklinde beliren garip vaziyetin Mustafa Kemal'in kafasında daha o günlerden bazı şüpheler ve kararlar doğurmuş olması mümkündür. Nitekim bir taraftan Sivas'ta bu olaylar kışkırtılırken, diğer taraftan Konya taraflarında, Marmara bölgesinde, Kocaeli, Sakarya havalisinde tahrik ve isyan hareketleri alabildiğine geliştiriliyordu. Bu konularda mesela gene şu Sait Molla'nın Rahip Fro'ya yazdığı 2 Ekim 1919 tarihli mektubundan şu satırları okuyalım. Aziz dostum, verilen 2000 lirayı Adapazarı'nda Hikmet Bey'e gönderdim. Oradaki işlerimiz pek yolunda gidiyor. Birkaç gün sonra verimli neticelerini elde edeceğiz vesaire. Bu satırlar sistemli bir casusluk ve tahrik teşkilatının bütün belirtilerini vermektedir. Dipnot, Nutuk sayfa 17, 1927 baskısı. Bir taraftan tahrikler bu şekilde hızlanırken, diğer taraftan Aznavur baskınları gibi fiili hareketler de tertipleniyor, geliştiriliyor. Mesela İstanbul'da kurulan ve Nigehban grubu adını taşıyan subaylar grubundan Marmara kıyılarına elemanlar gönderilmekte olduğu, hatta bunlardan 30 kadarının bu ecnebi işgaline zemin hazırlamak üzere Samsun havalisine de çıkarılacağı haberleri Sivas'a varmıştı. Amasya'da Mustafa Kemal ile Salih Paşa ve arkadaşları arasındaki konuşmalar bu gailelere rağmen gene de bazı olumlu sonuçlara vardırılabildi. 5 protokol düzenlendi. Bu müzakerelerde ve zabıtlarda Mustafa Kemal'in amacı tek cümlede özetlenmiştir. Milli teşkilatın ve temsil heyetinin merkezi hükümet tarafından resmen tanınmış bir siyasi varlık olduğu ve müzakerelerin resmi neticelerini iki tarafça da resmen riayet edilmesi gerektiğini taahhüt ettirmek. Mustafa Kemal Amasya'da bu gayesini kağıt üzerinde olsa bile elde etmiştir. Bu protokollerde Misak-ı Milli hudutları, Trakya'nın Türkiye'den ayrılmayacağı, yabancı ve azınlıklara milli hakimiyeti zedeleyecek imtiyazlar tanınmaması, toplanacak Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması ve fakat buna imkan hasıl olmazsa Anadolu'da ve hükümetin münasip göreceği bir yerde içtimağı, ancak bu meclisin milli iradeye hakim kılmasının şart olduğu gibi hususlar yer aldı. Bundan başka ileride ve meclis toplandıktan sonra temsil heyetinin lağvı ile onun yerine geçecek ve onun vazife ve yetkilerini tespit edebilecek daha geniş bir kongrenin toplanabilmesi üzerinde de sınırları pek belli olmasa da bazı kayıtlar konuldu. Bu şu demektir ki, meclis toplansa bile Mustafa Kemal bir siyasi yüksek kontrol cihazını elinde tutacaktı. En önemli madde, İstanbul hükümetinin temsil heyetinin rıza ve muvafakati olmadan kendi başına bir sulh müzakeresine girişmeyeceği maddesiydi. Dipnot, İstanbul'un işgalinden parantez içinde 16 Mart 1920 sonra iktidara getirilen Ferit Paşa hükümeti Sevr Antlaşması'nı imzalayacaktır. Gerçi temsil heyetinin geleceği bir meseleydi. Temsil heyetinin durumu ve yetkileri gibi geleceği hakkında da kesin görüşlere varılamamıştı. 16 Kasım 1919 günü Sivas'ta yapılan bir temsil heyeti toplantısında ortaya bazı çatışma noktaları çıktı. İstanbul kabinesinde Harbiye Nazırı Mersinli Cemal Paşa, kabinede Anadolu'daki temsil heyetinin bir nevi temsilcisi gibi hareket edecekti. Fakat bu temsilcilik işi pek yürümedi. Belliydi ki Anadolu hareketi henüz pek anlaşılamamıştı. Kuvayi Milliye anlamı, hatta Kuvayi Milliyecilerde bile henüz gerekli kabulü ve yerleşikliği bulamamıştı. Mesela Sivas Kongresi'ne İstanbul temsilcisi olarak katılanlardan Kara Vasıf Bey, Mevlusan Meclisi'nin toplanma yeri üzerinde görüşlerini Mustafa Kemal şu cümlelerle yazabiliyordu. Meclisi Anadolu'da toplamak fikrinden vazgeçmek bir vatan borcudur. Eğer meclis padişaha husumet ilan ederse Anadolu halkı kimin arkasından gider? Kuvayi Milliye'nin mi? Yani Kuvayi Milliye'ye mi tabi olsun? 19 Kasım 1919. Bu yazıda Kuvayi Milliye anlamını ve güvenini zedeleyecek bir anlam vardır. Halbuki Anadolu'da milli mukavemet ilk ağızda bir Kuvayi Milliye hareketiydi. Öyle olması lazımdı. Merkezi hükümet bu mukavemeti benimsemediğine göre Anadolu'da er geç bu direnişi teşkilatlandırmak, vergi ve asker almaya, kanunlar çıkarmaya yetkili bir teşkilat, kısacası bir hükümet kurmaktan başka akla ne gelebilirdi? Fakat ne var ki, değil bir hükümet teşkili, Mebusan Meclisi'nin Anadolu'da toplanması fikri bile, hem de milli hareketin bazı önderleri arasında şiddetle yargılanabiliyordu. İşte bu hava içinde Sivas'ta temsil heyeti üyelerinin ve bu arada yukarıda adı geçen Kara Vasıf Bey'in katıldığı toplantıda bu mesele ortaya konuldu. Sınırları belirsiz olmakla beraber iki kademeli bir karara varıldı. 1. Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması ile bu meclisin teşrii görevini tam bir serbestlik ve emniyet içinde yapmakta olduğunu belli olacağı güne kadar temsil heyeti şimdi olduğu gibi dışarıda kalarak milli vazifesini yapmaya devam edecektir. Ancak bütün vilayet ve sancaklardan davet edilecek temsilciler Eskişehir yakınında toplanarak durum ve Mebusan Meclisi'nde seçilecek çalışma yolu kararlaştırılacak ve temsil heyeti kuvvetlendirilecektir. Toplantı ve sonunda temsil heyeti Anadolu'da kalacak ve mebus seçilmiş olan diğer zatlar İstanbul'a gideceklerdir. 2. Mebusan Meclisi'nin tam emniyet içinde bulunduğu belli olunca, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin umumi kongresi davet olunarak, cemiyetin ve bittabi temsil heyetinin durumu hakkında karar verilecektir. Burada Mustafa Kemal'in ileriye atabildiği adım, sadece temsil heyetinin batıya intikalini, yani Sivas'tan daha batıda bir yere naklini sağlamaktan ibarettir. Yukarıda öngörülen kademeli toplantıların ise yapılamadığını kaydetmeye bile hacet yok. Fakat Mustafa Kemal bu kararlara dayanarak ve temsil heyeti reisi sıfatıyla mebusları aydınlatmak için yayınladığı tebliğ ve talimatta şu ihtimali açık olarak belirtmiştir. Çünkü Mustafa Kemal işin nereye varacağını sezebiliyordu. Memleketimizin tamamlığını ve istiklalimizin korunmasını azimle isteyecek ve savunacak olan Mebuslar Meclisi'nin dağıtılması ve üyelerinin tevkifi ve sürülmesi imkan dahilindedir. Nitekim olaylar onun bu ileriyi görüşünü çok geçmeden doğrulayacaktır. Ama asıl önde gelen mesele şuydu ki Sivas yeni gelişmelerin hareket alanlarından artık çok uzakta kalmıştır. Temsil heyetinin garba intikali artık ön planda gelen bir zaruret haline almıştır. Sivas'tan daha ileriye gitmemek, Kızılırmak'ın batısına geçmemek gibi görüşlerin artık hiçbir değeri ve dayanağı yoktur. İstanbul'da açılacak Mebusan Meclisi'nin yeni meseleler getireceğinden başka Ege'de Kuvayi Milliye'de gelişmektedir. Güney Anadolu'da Çukurova, Antep ve havalisi ateşler içindedir. Anadolu'nun batısında sinsi isyanlar hazırlanmaktadır. Sivas'ta bocalayacak bir temsil heyeti artık olayların dışında kalmaya mahkumdur. Mustafa Kemal'in ise olayların dışında ve havada kalmaya ne niyeti ne tahammülü vardır. O halde kımıldamalı. Hulasa ona yeni bir yolculuk görünmektedir. Ankara yolculuğu. Mustafa Kemal 22 Aralık 1919'da Sivas'tan Ankara'ya hareket eder. Sahne şudur. Sivas'tan 3 açık otomobille fakat karlı bir günde hareket edildi. Otomobillerin ikisi dolma tekerlekli, yalnız biri normal lastikliydi. Bu son otomobilin lastikleriyle yolda lazım olacak benzin de Sivas Amerikan Mektebi İdaresi'nden ve bir takım formalite ve haysiyet kaygıları bir formüle bağlanarak hediye şeklinde sağlanabilmiştir. Dipnot Vehbi Cem Aşkun Sivas Kongresi sayfa 175-177. Gerçi Sivaslılar onları kalabalık, hareketli gösterileriyle uzun mesafelere kadar uğurladılar. Fakat hareketten önce ve temsil heyetinden Mazhar Müfit Kansu'nun anılarında belirttiğine göre en önemli mesele gene para ve geçim sıkıntısıdır. Kansu şöyle anlatıyor. Yarın hareket ediyoruz. Bildiklerle vedalaştık. Fakat bütün mevcut paramız yol için ancak 20 yumurta ve bir okka peynir 10 ekmeğe kifayet ettiğinden bunları aldık. Dipnot: Mazhar Müfit Kansu'nun hatıraları Türk Tarih Kurumu Cilt 1. Görülüyor ki hava hiç de elverişli değildir. Vefa beklenecek çevrelerde yoktur. Ve bu beyanlara göre eğer mevcut paralarını harcayıp son nevalelerinde Sivas'ta yeselerdi, sonra orada belki de tam bir açlık içine gömüleceklerdi. Bu nedenle Mazhar Müfit Kansu günlerden beri para peşindedir. Sivas Osmanlı Bankası müdürünü tanır. Ondan borç istemiştir. Ama ortada evvela bir tüccar kefil yok. Sonra da banka müdürü son günlerde evinden çıkmaz, bankaya gelmez. Hasta haberini gönderir. Karargâhtakiler kıvranmaktadırlar. Hareket gününün arifesinde müdür gene bankaya gelmemiştir. Evinde hastadır. Ertesi sabah hareket edilecektir ve 20 yumurta ile bir okka peynir ve ekmek hazırlanmıştır. Fakat sonra... Gece bay müdüre etkili bir rica haberi daha gönderilir. Lütfen zahmetleri sabah erkenden bankaya mutlaka teşrifleri ve dostluk müzaheretleri bir daha rica edilir. Bir taraftan kafile harekete hazırlanırken bay müdür nihayet bankaya gelir. Mazhar Müfit son ricalarını tekrarlar. Ne olursa olur, müdür muameleyi yapmaya başlar. Eski Bitlis valisi Mazhar Müfit borçlandırılır. Karargâhtan Yüzbaşı Bedir Bey de tüccar sıfatıyla ve kefil olarak evraka imzasını atar. Bankadan 1.000 lira alınır. Bu muameleler hareketten ancak 5 dakika evvel bitebilmiştir. Dipnot: Vehbi Cem Aşkun, Sivas Kongresi, sayfa 175 ila 177. 5 dakika sonra kafile, Sivaslıların coşkun uğurlamaları, dostluk, sevgi, heyecan ve bağlılık, destek gösterileri yahut da pek çeşitli duyguları arasında yola koyulur, Sivas'tan ayrılınır. Sivas ve Sivas günleri artık arkada kalmıştır. O günler ki Mustafa Kemal'in galiba ya hiç unutmadığı ya pek hatırlamak istemediği günlerdir. Fakat biz bu yolculuğun hikayesinden önce şu Kuvayi Milliye Hareketi'ni görmeliyiz. Çünkü Türk Milli Kurtuluş Hareketi'nde bir Kuvayi Milliye devri vardır. Ankara Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce asıl Güney cephelerindeki destani mücadeleleriyle hakiki bir halk hareketinin karakteristik misallerini vermiş, milli mücadele edebiyatına bu destani tecellileriyle hatırasını işlemiştir.